라디오 닥터리. 라디오 닥터리'dan herkese merhabalar. Türkiye'nin saati 13.04 ve biz Şubat ayını uğurlamak için buradayız. Bir ay daha geride kalıyor. Hatta beraberinde yağmur ve kar, artık o beklediğimiz soğuk ve kış kendini gösteriyor gibi görüyoruz ki, ama göreceğiz bakalım, çok uzun sürmeyecek gibi. Soğuk havalar sağlığımızı ne kadar etkiler ya da ne kadar fayda eder, göreceğiz onların hepsini. Biz bugün ne konuşacağız, bunlardan konuşmayacağız. Bugün farklı konularımız var. Bugün çocukların gece altını ıslatmasının problemlerini, gece altını ıslatan çocukların sebeplerini ya da bunun niye olduğunu uzmanımızdan alacağız. Ve 1-7 Mart Yeşilay Haftası, Yeşilay Haftası ile ilgili bir konuğumuz olacak. Yeşilay'ın yaptığı çalışmaları ve Yeşilay'ın ne kadar önemli bir noktada aslında bir misyon üstlendiğini konuşacağız. Hepsini birazdan. Bize nasıl ulaşırsınız? Bununla ilgili problemleriniz ya da sorularınız varsa, paylaşmak istedikleriniz varsa hemen çift 0 90 312 463 34 19 463 34 21'den ya da elektronik postayla radyodoktor@trt.net.tr'den, sosyal medyadan Radyo Doktor hesaplarının hepsinden, Türkiye'nin Sesi Radyosu.com'dan ve mobil uygulamamız TRT TV'den bize ulaşabilir, yazabilirsiniz. Sorularınız varsa, ki birazdan Doçent Doktor Pınar Işık Aras canlı yayın konuğumuz olacak. Çocuk nefroloji uzmanı. Eğer sizin de altını kaçıran ya da gece altını ıslatan çocuklarınız ya da tanıdıklarınız varsa, sorularınız, merak ettiklerinizi bize az önce bahsettiğimiz adreslerden ulaştırabilirsiniz. Biz de uzmanımıza canlı yayında ilk ağızdan sorar öğreniriz. O zaman Radyo Doktoruna hoş geldiniz. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Ebru'ya laf vermedim yine. Hiç söz vermedim Ebru'ya. Birazdan sohbet etmeye başlayacağız. Önce güzel bir şarkı dinleyelim. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Biraz biriktirdim, acı dersten çıktı bu notlar. Öncelikle kalbi kırık tüm insanlardan uzak duracaksın arkadaş. Tamircisi olmaya kalkma, teşekkür bekle hala, kapı önündesin daima. Sen zırıl zırıl ağlarken atı alan Üsküdar'a, ne Üsküdar'ı koşar aşka dört nala. Eğer çok çok seversen, seni sever sandın ya, sanma sakın asla. Evet belki bu mümkün, bir yıl ya da on yıl sonra. Muhtemelen sen yorulunca sevgisini altın sanan, yastık altı yapan insandan kaç arkadaş. Evet belki iyi insandır ama zaman yanlışsa canavar çıkar içinden. Ama eğer çok çok seversen, seni sever sandın ya, sanma sakın asla. Evet belki bu mümkün, bir yıl ya da on yıl sonra. Muhtemelen sen yorulunca. Eğer çok çok seni sever sandın ya, sanma sakın asla. Evet belki bu mümkün, bir yıl ya da on yıl sonra. Muhtemelen sen yorulunca. Muhtemelen sen yorulunca. Muhtemelen sen yorulunca. Muhtemelen sen yorulunca. sen unutun.
İşte telefon numaralarımız. 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Bekliyoruz. 13.10 ve Radyo Doktoru devam ediyor. Önce hemen uzmanımıza hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sefalar getirdiniz.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Şimdi az önce biz Ebru ile de konuşurken bu toplum içerisinde aslında çok böyle bastırılmış, çok dile getirilmek konusunda çekinceler gösterilen bir konu. Yani evet. Çocuğun gece altını ıslatması, işte gece ıslatmaları ya da buna benzer problemler. O yüzden bunu aslında dile getirmek çok önemli. Bu aynen sosyo-kültürel yapıyla da alakalı değil. Bu bizde bir bastırılmışlık.
Aynen.
Aile içerisinde de bu problemleri yaşıyoruz. O yüzden önce onu soralım. Mesela az önce Ebru da söyledi bana. Tuvalet alışkanlığıyla mı başlayan bir iş? Ya da tuvalet alışkanlığı ne zamandan başlar? Sonrasında başka sebepleri de var mıyı? Biz önce konuştuk kendi aramızda, biz de soralım size. Ne zaman başlıyor bu tuvalet alışkanlığı? Bu tuvalet eğitimi yaşı?
Evet. Çocukların yaklaşık 2-3 yaş civarında tuvalet eğitimlerini almalarını bekliyoruz. Ama her çocukta bu gerçekleşmeyebiliyor. Gece yatak ıslatmayı ne zaman biz problem olarak kabul ediyoruz, sorun olarak kabul ediyoruz derseniz, 5 yaşından büyük bir çocuk eğer haftada 2 gün geceden fazla yatağını ıslatıyorsa bunu gece yatak ıslatma sorunu olarak kabul ediyoruz. Fark ettiyseniz sorun dedim özellikle. Bu bir sorun gerçekten, bir hastalık değil. Çocuklarımız da sağlıklı çocuklar, hasta değiller. Gelişimsel veya fonksiyonel çeşitli nedenlerle biraz sonra açarız. Gece yataklarını ıslatıyorlar. Ve bu çocuklarımıza yardım etmemiz gerekiyor. Bu süreçlerine destekte bulunmamız gerekiyor. Çok da sık görülen bir durum. 5 yaşındaki çocuklara baktığımızda 5 tanesinden bir tanesinin gece yatak ıslattığını biliyoruz. Yani %20 gibi.
Aslında az bir rakam değil.
Çok fazla. Çocuklarda astımdan sonra görülen en sık kronik sağlık sorunu. Hastalık değil ama sorun anlamında. Böyle ama ailelerin çoğu da bunu bir sorun olarak görmüyorlar ve yardım aramaları gerektiğini de çok bilmiyorlar. Bu durumdan müzdarip yıllarca devam eden çocuklarımız var, ailelerimiz var.
Ama toplumsal olarak da tabii aile bunu saklıyor bir kere ilk başta. Değil mi? Misafirliğe gittiği zaman yatılı kalmamaya çalışıyor. Çocuğu arkadaşlarına yatılı olarak göndermiyor. Bir şekilde hani saklanıyor ve bunun çocuktan kaynaklanan işte doktorla görüşülmediği için de çocuğun belki de hani kasti olarak yaptığı ya da kontrol edebileceği bir şeyi tembellik yüzünden beceremediği gibi, değil mi? Bu tarz algılar evet. Oluyor. Onun için hani aslında aileyle çocuk arasındaki diyaloglar da sıkıntılı bence.
Evet. Bu belki şundan da kaynaklanıyor. Çok da ailesel yatkınlığın olduğu bir durum. Genetik yatkınlığın olduğu bir durum. Biliyoruz ki bir çocuğun annesi ya da babası, ebeveynlerinden birisi ise çocukken gece yatak ıslattıysa o çocuğun yatak ıslatma oranı %40. Anne ya da babası ikisi de bu durumu yaşamışlarsa %70 biz o çocuğun gece yatak ıslatacağını biliyoruz. Tabi bu ailede de bir gözlem oluyor. Diyorlar ki evet, annesi de kaçırmıştı çocukken, babası da kaçırmıştı. Bu da düzelecek denip bekletiliyor. Çünkü kendiliğinden de bir düzelme oranı var, onu da söyleyelim. Bu çocukların her sene gece yatak ıslatan çocukların her yaşlarında %15'i kendiliğinden düzeliyor. Ama bakıyoruz bu oran düşüyor. 15 yaşına gelen çocuklarımızın bile %1-2'sinde bunun devam ettiğini, hatta erişkin dönemde de %1'ler civarında olabileceği söyleniyor. Çok net rakamlar olmasa bile. Belki 9, 10, 11 yaşında bu çocuk düzelecek ama bütün o süreci hem aile hem çocuk bu sıkıntıyla yaşıyor. Aile de bunu kendi içerisinde de yaşadığı için nasıl olsa bir gün geçecek deyip veya durumu doğal karşılayıp çocuğu doktora götüremeyebiliyor, yardım isteyemeyebiliyor ve bir kısır döngü içerisinde sıkıntı devam edip gidiyor.
Ama genetik olanlar öyle, fakat hani işte ne bileyim bir idrar yolu enfeksiyonu ya da aile içi değişiklik, bir kardeşin aileye eklenmiş olması ya da çocuğun işte kreşe ya da bir şekilde hani başka bir bakım için bir yere başlatılıyor olması, bu bir takım geriye dönük davranışlarla çocuğun kendini ifade etmek için yaptığı bir yöntem de olabilir, değil mi?
Aslında şöyle bazı durumlarda olabilir. Bunları biz ayırıyoruz ve sınıflıyoruz. Eğer bir çocuk tuvalet eğitimi alma yaşından itibaren hiç kuru kalmadan 5 yaşına kadar gece yatağı ıslatarak devam ettiyse buna primer enürezis tıp dilinde gece yatak ıslatma diyoruz. Bunların nedenleri daha çok fonksiyonel nedenler, gelişimsel problemler oluyor. Ama sekonder dediğimiz bir grup var. Yani aslında çocuk bir süre kontrolü sağlıyor. En az 6 ay kuru kaldığını biliyoruz. Sonra tekrar gece yatak ıslatmaya başlıyor. Bunlara baktığımızda, bu gruba baktığımızda böyle başlatan bir etken görebiliyoruz. Belki bir çevre değişikliği, okul değişikliği, kardeşin gelmesi gibi. Biraz bu iki grubu ayırıp ona göre yaklaşımları farklı yapmaya çalışıyoruz. Şey konusu çok önemli, idrar yolu enfeksiyonu dediniz. Bizim gece yatak ıslatma olarak ele aldığımız grup, az önce bu bir sorundur, hastalık değildir dediğim grup, zaten bu tür hastalıkların olmadığını gösterdiğimiz grup. Gece yatak ıslatma ya da gündüzle birlikte yatak ıslatmaya ya da yatak ıslatma demeyelim, idrar kaçırmaya neden olan çeşitli hastalıklar var. İdrar yolu enfeksiyonları, böbrek hastalıkları, şeker hastalığı, diyabet, şekersiz diyabet diye halk arasında bilinen diyabet insipidus veya mesanenin bozuklukları da bize gece ya da gündüz idrar kaçırma, gece yatak ıslatma şeklinde gelebilir. Ama biz hastamızı, çocuğumuzu gördüğümüzde fizik muayene, öykü yaptığımız bir iki tetkikle bunların olup olmadığını ayırıyoruz. Zaten o grup, hastalık grubu çok farklı bir yaklaşım. Onların olmadığı grubu ele alıp onlara da bu yönde bir yaklaşım yapıyoruz.
O zaman şöyle bir şey var. Ailede bu yatak ıslatma oluyor olabilir ama bu has çocuğun başka bir problemi olmadığının
mutlaka ayırmak lazım.
Değil mi? Evet. Göstergesi değil. Onun için biz eğer mutlaka dinleyenlerimize söylememiz gereken, eğer böyle bir problemi varsa hani annede de vardı, babada da vardı gibi dememek algılamayıp mutlaka gidip tam olarak tetkiklerinin yapılıp bunun bir hastalık değil, hani bir sorun olduğu
tespit edip o sorunun da yine kendine özgü bir yaklaşımı ve tedavi süreci var tabii ki. Hani onu da biz tedavisiz bırakmıyoruz. Genellikle doktora gelmeyi belki o da biraz engelliyor. Şimdi gidince çok tetkik yapacaklar, çok araştıracaklar gibi de düşünülüyor. Aslında az önce söylediğim gibi öyküden, idrar kaçırmanın şeklinden, çocuğun diğer şikayetlerinden, yine muayene bulgularımızdan pek çok hastalığı ayırıyoruz. Çoğunlukla da çok özel durumlar dışında sadece idrar tahlili yaparak pek çok durumun olup olmadığını anlıyoruz. Mesela idrar tahlilinde glukoz olup olmadığından şeker hastalığı var mı? Bunu tespit ediyoruz. Zaten orada glukoz çıkarsa daha farklı tetkiklere gidiyoruz. Veya bu çocuğun hem gece hem gündüz idrar kaçırmaları var. Tuvalete gitme sıklığı fazla, işeme paterni ile ilgili problemler var. Diyoruz ki mesane sorunu olabilir. Biz ultrasonda yapalım. Hani bu yönde gidiyoruz ama bunların büyük kısmını ayırdıktan sonra kalan gruba çok da fazla tetkik yapmamız gerekmiyor. Her şey normalse eğer. Ve ondan sonra ailemizle birlikte bir tedavi sürecine giriyoruz.
Peki bunu yaptık. Bir hastalığı yok çocuğun ve hani dediğimiz bu bir sorun gece olarak yaşıyoruz. Aile olarak nasıl davranmalıyız böyle bir çocuğa?
Öncelikle bunun çocuğun isteğiyle gerçekleşen bir durum olmadığını annelerimizin, babalarımızın bilmesi gerekiyor. Ve çocuğumuza da anlatmamız gerekiyor. Çünkü bu işten en çok müzdarip olan çocuk. Gerçekten kendi özbenlik algısı, kendine güveni, yaşadığı suçluluk duyguları, belki bezginlik bu çocukları çok etkiliyor. Ve onlar bizim söylediğimizden daha çok kendilerini bununla suçluyorlar. Ben hekim olarak bu şikayetle kapıdan giren çocuğumuzu bile hemen tanıyabiliyorum artık. Çoğumuz da tanıyoruz. Çünkü bakışları yerde, bizimle göz teması kurmayan, utanarak doktora gelen, belki zorla getirilmiş bir çocukla karşılaşıyoruz. Zaten onlar pek çok sorunu yaşıyorlar bununla ilgili. Ailelerin de öncelikle ilk söylediğimiz bu gelişimsel bir sorun, fonksiyonel bir sorun, isteyerek, bilerek size kızdı veya şöyle yaptığı için yapmıyor. Önce bunu bir netleştiriyoruz. Zaten ilk görüşmemiz oldukça uzun bir görüşme oluyor. Tabii ki bizim hastayı, çocuğu anlamamız, bir sürü hastalığı ayırmamız, yapacaklarımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Sonra bunun gece yatak ıslatma sorunu olduğuna karar verdikten sonra ilk yaptığımız aileyi ve çocuğu bu durumu anlatmak oluyor. Neden gece yatak ıslatıyoruz? Ve bunun nedenleriyle nasıl baş edeceğiz? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Önce bunu anlamalarını sağlıyoruz ki tedaviye de katılabilsinler. İlk adım onlara bunu anlatmak ve tedaviye katılmalarını sağlamak.
Nasıl aile bir yol izliyoruz peki?
Ama işte bizdeki genel izlediğimiz, buradaki gördüğümüz profil anne baba profilinin sinirli, agresif, çok fazla bundan dolayı işte mutsuz, hatta çocuğa şiddete kadar giden bir yolculuk da var. Yani yine mi? Yine mi?
Tabii
diyerek
her sabah o görüntüyle çocuğu yüzleştirip,
değil hem mi? De kızarak onu da bununla ilgili işte rencide ederek, daha da küçülterek, böyle bir süreç de var. Yani şimdi psikolojik tarafı da aslında çok önemli.
Evet, evet.
Bununla ilgili bir psikologla da çalışmak icap eder mi?
Bazen gerekiyor. Bazen gerekiyor. Eğer psikolojik etkilenme çok ileri düzeydeyse, evet, yılların tecrübesiyle onu da artık ele bir miktar alabiliyoruz ama zaman ayırırsak. Ama bazen psikolog desteği gereken, psikiyatrist desteği gereken hastalarımız da oluyor. Hani ailelerin, ben çok şanslıyım ki çok çocuğuna bu şekilde şiddete kadar ulaşan ailelere çok rastlamadım. Tabii ki her şey de bize söylenmiyor olabilir ama az çok onu hissedebiliyorsunuz. İyi ki rastlamadım diye düşünüyorum. Ama tabii ki büyük bir yük aile için. Bütün gece uyanıyorlar, çocuklarını dişe kaldırıyorlar, yaptı mı yapmadı mı, onu kolaçan etmeye çalışıyorlar. Bu şekilde onlar da uykusuz kalıyorlar. Artı çocuklarından belki bir beklentileri var. Onlar da bunu bir farklı şekilde değerlendirip çocuklarından beklediklerini alamamış gibi oluyorlar. Aileye de çocuğa da bir yük. Onun için onların bunun nedenlerini anlatıp çözümünü de sunuyoruz.
Nedenleri bir şey var mı? Demişken, hani böyle ailelere baktığınızda, işte bölünmüş ailelerde ya da sosyal hizmetlerde kalan çocuklarda ya da sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ailelerde, hani bir grup var mı daha sık gördüğümüz bir grup ya da görmüyoruz dediğimiz bir grup?
Aslında şöyle, bu konuda benim de gözlemlerim çok farklı olmadı ama literatürde de hani bu anlamda daha geniş vakalı çalışmalarda çok bu konuda farklılık olmadığı söyleniyor. Ama özellikle bu sekonder enürezis, psikolojik etkilenmelere bağlı olanları tabii ki yurt çocuklarında daha fazla görebiliyoruz. Onlarla da bir ara çalışma imkanım olmuştu. Gelen hasta sayısı olarak tabii oradan daha fazlaydı ama çok mutluluk vericiydi ki oradaki ekiple de çok güzel çalışmıştık. Ankara'daki Sevgi Evleri, onu da söylemek istiyorum. Oradaki koruyucu annelerle birlikte çok güzel çocuklarımızı takip edip sonuca vardırmıştık. Nedenlerine isterseniz
yani şunu sorayım birazcık. Mesela yurt dedik, onunla ilgili mesela özenme diye bir şey var çocuklarda. Şimdi birbirlerinden görüp sanki bunu bir marifetmiş gibi onların da etkilenip yapıyor olması durumu da var.
Evet.
Mesela bu yurt ortamında bir arada yaşayan çocuklarda görülen problemlerden birisi de bu.
Onu gece yatak ıslatmak için değil de düzelmek için gördük. Çünkü bize bir iki tane çocuk geldi o zaman. Onlara bir takım işte listeler, güneş yağmur çizelgeleri, işte onlar iyiye gittikçe ufak tefek küçük ödüller vererek onları mutlu ettik. Artı bize geldiklerinde o hepsi güneş olmuş, bizden pozitif şey aldıkça diğerleri de daha bu işe çok sarıldılar ve ben de daha çok güneş yapacağım, ben de şunu şöyle yapacağım diye daha düzelmek için daha çok çaba gösterdiler,
güzel,
gibi geldi
güzel.
Bana. Çok keyifli bir süreçti bizim için onlara yardımcı olmak. Nedenlerinden biraz bahsedelim. Hep nedenlerini anlatıyoruz dedik. Herhalde onu merak ediyor izleyicilerimiz de. Gece yatak ıslatma aslında şundan kaynaklanıyor. Mesane, yani idrarımızı depolayan organımız bir torba şeklinde. Mesanemizin dolmasıyla birlikte gece de olsa tuvalete gitme hissinin oluşup eğer uykudaysak uyanılması gerekiyor. Ve bu çocuklarda aslında uyanamama sorunu olduğunu, mesane doluluğu ile uyanamama sorunu olduğu düşünülüyor.
Sinyal gitmiyor yani.
Sinyal gitmiyor. Bu sinyal mesaneden gitse bile beyinde, asıl uyanma merkezinde baskılanabiliyor. Tam mekanizmaları çözülmüş değil ama bu da bir olgunlaşma süreci aslında, bir gelişimsel süreç. Bazı çocuklarda bu geç gelişiyor. Bunu ben ailelere anlatırken diyorum ki nasıl bir çocuk 9 aylık yürüyor, birisi 1,5 yaşında yürüyorsa bunda da bazen böyle ara açılabiliyor. İstiyoruz ki 5 yaşa kadar bu aralık kapansın ama bazısında kapanamayabiliyor. Bir başka sebep aslında gündüz bol bol su içip tuvalete gidiyoruz. Ama gece sıvı da almadığımız gibi çıkan idrar miktarının da azalması gerekiyor. Musluk kısılır gibi çişin azalması gerekiyor diye anlatıyorum. Görülmüş ki bu çocuklarda gece idrar miktarı azalmayabiliyor. Bu mekanizmada bir sorun var. Bununla da ilgili vücudumuzda bir mekanizma var çünkü hormonal sistemlerde. Veya mesane ile ilgili sorunlar yaşayabiliyoruz. Baktığımızda bu çocukların çoğunun gündüz çok çişini bekleten, tutan çocuklar olduğunu biliyoruz. Okulda hiç tuvalete gitmiyorum diyor. Sabahtan öğleden sonra 3'e 4'e kadar mesela. Mesanenin gündüz çok dolu olarak kullanılması, çok uygun kullanılmaması bu tür sorunlara neden olabiliyor. Bunlardan biri ya da birkaçı bir arada olabiliyor. Biz bunu hem sorgulayarak hem yaptığımız bazı çizelgelerle, onlara verdiğimiz bazı formlarla çözmeye çalışıyoruz. Hangisi bu çocukta daha ön planda diye. Ama bunlardan hepsi olabilir. Dediğimiz gibi genetik bir yatkınlık bu işi arttırıyor olabilir. Ve biz de çözümlerimizi bu nedenlere yönelik olarak sıralamaya çalışıyoruz.
Peki ne önerebiliriz ailelere?
Şimdi tedavi aşamasına geçersek, eğer ne öneriyoruz dersek, birinci aşamamız davranış tedavisi dediğimiz şey. İşte o ailelere ve çocuğa önerilerimiz. Daha doğrusu bu gece yatak ıslatmaya neden olan mekanizmaları düzenleyici davranışların hayata geçirilmesi ve alışkanlık haline gelmesi. Az önce söylediğim gibi örneğin gündüz çok çişlerini, çok tuvaletlerini tutup tuvalete gitmeyi erteliyorlarsa ki çoğu öyle, düzenli tuvalete gitmeyi öneriyoruz. Gece yatmadan önce sıvı alımını azaltmalarını öneriyoruz. Gece belki duruma göre, hastanın çocuğun durumuna göre gece bir kere uyandırılmasını öneriyoruz. Ama daha sonra bunu da kaldırıyoruz. Çünkü tedavideki hedefimiz akşam yatıp sabah kuru kalkmak veya çişi geldiğinde tuvalete uyanabilmesi. Tedavi hedeflerimiz bunlar, ama buna hemen böyle, onu da söyleyeyim, bir sihirli değneğimiz yok. Bugün olmayacak bu. Belki 3 ay, 6 ay gibi bir süreç içerisinde olacak. Öncelikle bütün bu düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz. Ama bu tabii ki çocuğun da anlayıp, ailenin de anlayıp duruma da istekli olmalarını sağlamak, inandırmak gerekiyor. Çünkü bazıları bir sürü şeyi daha önce denemiş de oluyor. Biraz ümitsizlikle de geliyorlar. Bunun hepsini birlikte yaparsak çözüme ulaşacağız diyoruz. Sonraki basamağımız ilaç tedavisi. Ve alarm tedavisi. Alarm mı ilaç mı derseniz, alarm tedavisi aslında uluslararası guideline dediğimiz yol gösterici tablolarda ilk sırada. Alarm dediğimizde küçük kol saati gibi kola takılıp kiloda da bağlanan bir elektrodu olan bir alet, çocuğun çiş kaçırmasıyla alarm çalıyor, ilk damlayla çalıyor. Zaman içerisinde çocuğun mesane doluluğuyla uyanmasını, çişi kaçırmadan uyanmasını şartlı refleks sistemiyle geliştirmeye çalışıyoruz. Bu biraz süreçli oluyor. 1-2 ay sürüyor. Hemen olmayabiliyor. Aile bazen ya da çocuk bu aletten hiç hoşlanmayabiliyor. Bazısı evet bunu istiyorum diyor. Bunu anlatıp tercih ediyorlarsa bununla devam ediyoruz. Bazı çocuğumuzda bakıyoruz ki gece yatak ıslatmanın en çok bağlayabileceğimiz nedeni gece idrar miktarının fazla olması. Bazen yaptığımız ölçümlerle bunu görüyoruz. O zaman gece idrar miktarını azaltan ilaçlarımız var. Onları veriyoruz. Veya mesane ile ilgili sorun ön plandaysa ona yönelik ilaçlar veriyoruz. Ama her zaman için ilaç tedavisinden önce tedaviye istekli olduklarını ve bu davranış tedavisi dediğimiz sistemi güzel bir şekilde oturttuklarını görmek istiyoruz. Yoksa ilaç tedavisinde ya başarısız oluyoruz ya da başarılı olsak bile ilacı kestiğimizde tekrar geri döndüğünü görüyoruz. Bunları görmemek için hepsini birlikte götürmeye çalışıyoruz.
Birlikte çalışmak daha mantıklı.
Ve tabii bunu her çocuğa göre ayarlamak gerekiyor. Başlıyoruz, biriyle başlıyoruz, onunla iyi gidiyoruz, olmadı ilaç ekliyoruz, alarmı ekliyoruz, onu çıkarıyoruz gibi böyle bir o çocuğa özel
bir program.
Bir gidiş gerekiyor. Ama şunu da söyleyeyim, doktora gelmiş hastalar tabii bir adım atmış oluyorlar. Hani bu durumu kabul etmiş ve bir şey yapalıma karar vermiş oluyorlar. Bu çok iyi bir şey. Ondan sonra biz de görüştükten sonra da iyi bir adım atıyoruz. Özellikle bu davranış tedavisini yerleştirdiğimiz hastalarımızın neredeyse iki tanesinden bir tanesinin birinci ay sonunda kuru geldiğini görüyorum.
Çok iyi.
Diğer grupta da büyük bir düzelme oluyor. Gerisine de kalan kısmına da diğer tedavi yöntemlerimizle desteği yavaş yavaş götürüyoruz. Çok da iyi. Keyifli bir süreç oluyor. Harika. Bu çocuklarla.
Zamanımızın sonuna geldik ama tabii. Bir sorumuz var. Almanya'dan bir dinleyicimiz sormuş. 3 yaşındaki torunu tuvalet alışkanlığı kazanamamış. Tuvalet oturmaktan korktuğunu ve ardından bez bağlandığında bir süre beze de tuvaleti yapmayıp tuttuğunu söylemiş. Bunu nasıl çözebiliriz diye sormuş.
Bu aslında tabii gece yatak ıslatma sorunu değil. Henüz 3 yaşında tuvalet eğitimiyle ilgili bir süreçteler hala. Hı hı. Hiçbir zaman tuvalet eğitimindeki ilk prensibimiz zorlayıcı olmamak. Ve bunun doğal bir süreç olduğunu çocuğa anlatmak, buna özenmesini ve anlamasını sağlamak. Hiçbir şekilde zorlayıcı olmamaları gerekiyor. Evet, şu anda bez istiyorsa bez, ama hep ona kitaplarla, başka çocukların tuvalete girdiğini göstererek, örnek olarak, tuvalete gidip yaptığında bunu çok özendirerek, işte küçük, ben buna ödül diyorum ama hiçbir zaman parayla alınan ödül değil. Hep sosyal ödüller. Birlikte eğlenceli bir şey yapmak, birlikte kurabiye yapmak, birlikte bir aktivite gibi devam ettirilebilir ödüller. Bu yönde davranmaları gerekiyor. Ama daha hani o bizim bu gece takıslatma ya da şey grubumuzda asla değil. Çok İyiler, küçük.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Harika bilgiler verdiniz. Eminim birçok dinleyicimizin de kafasındaki soruları, belki de bununla ilgili geride durup da adım atamayanların da adım atmasını sağlayacağını tahmin ediyoruz. Doçent Doktor Pınar Işık Aras canlı yayın konuğumuzdu. Çocuk nefroloji uzmanı ki çocukların böbreklerle alakalı olan problemlerin de ramatolojiyle ilgili olan problemlerin de bir gün konuşalım.
Evet.
Onunla ilgili çünkü uzmanlıklarınızın da olduğunu biliyoruz. Onlar için de ayrı, çünkü zamanımız yetmedi. Zaman ayıralım onlar için ayrıca. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.
Ben teşekkür ediyorum.
Biz de Radyo Doktoru'na devam edeceğiz. Birazdan yine bir konumuz var. Doçent Doktor Mevlüt Karataş burada olacak. Yeşilay Derneği Ankara Şubesi Başkanı.
Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
Ve Radyo Doktoru tüm hızıyla devam ediyor. 1-7 Mart Yeşilay Haftası. Doktor Mevlüt Karataş, Yeşilay Derneği Ankara Şubesi Başkanı canlı yayın konuğumuz. Aynı zamanda da göğüs hastalıkları uzmanı, bir taraftan da doktor. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sizlere de.
Hep birlikte çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hem göğüs hastalıkları hem Yeşilay, ikisinin bir arada olduğu gerçekten önemli bir köşede duruyorsunuz. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Ve önce Yeşilay'la başlayalım. Ardından evet. Bağımlılıklarla devam edeceğiz. Yeşilay haftası olduğu için. Yeşilay neler yapıyor, nasıl kuruldu, çalışmaları neler, en son yaptığı projeler ya da bununla ilgili yapmış olduğu çalışmalar, onları öğrenelim. Ardından devam edelim.
Evet, Yeşilay ülkemizdeki en eski kuruluşlardan bir tanesi. Yani mazisi ve tarihi çok eski, 100 yıla dayanıyor. 1920'li yıllarda kurulan bir cemiyet. Hilal-i Ahtar ismiyle, eski ismiyle kuruluyor. Tabii 100 seneden beri bağımlılıklarla mücadele ediyor. O dönemin bağımlılığı alkol. Yani temel kurulma sebebi alkolle mücadele. Hı-hı. Başka bir şey değil. Öncelikle alkolle. O dönem alkol kullanımı artıyor. Özellikle İstanbul'un işgali, İngilizler tarafından işgali esnasında Eminönü Sirkeci'yi bilirsiniz. O hatta gemiler, İngiliz gemilerinden halka alkol dağıtılıyor. Dönemin yetkilileri ya bu gençleri nasıl biz bu illetten uzak tutarız diye istişare ediyorlar ve Yeşilay, Hilal-i Ahtar o zamanki ismiyle bir dernek kurulma kararı veriliyor. Derneği kuranlar da doktor o dönemde. İlk alkolle mücadele için gençleri alkolden uzak tutmak amacıyla kuruluyor. Tabii tarihi 100 sene, 100 senede Yeşilay'da çok değişik alanlarda çalışmalar oluyor. Tabii çağın ve yılların değişimiyle birlikte bağımlılıkların çeşitlilikleri de artıyor.
Artıyor, evet.
İşte alkol diye başlıyor, sigara bağımlılığı, tütün bağımlılığı başlıyor. Ondan sonra işte günümüzde teknoloji, sosyal medya, dijital oyun, kumar, alışveriş, madde kullanımı. Yani bunun sayısı günden güne de artıyor. Artık bu başlıklar ne kadar artacak ben de bilemiyorum. Çünkü bağımlılığın kapsamı çok geniş.
Evet, bağımlılık dediğimizde neyi anlatıyoruz aslında? Tanımını nasıl söyleyebiliriz?
Yani bağımlılık esasında şu. Yani herkes bir bağımlılık adayıdır. Belki de biz bağımlıyız. Onu da bilmiyoruz. Şu tanımları bir ortaya koyarsak.
Ben mikrofona bağımlıyım mesela. Yani 20 yıldır bu mikrofonsuz duramıyorum. Benim uzvum gibi olmuş. Mesela bu da bir bağımlılık mıdır?
Hayır, bu bağımlılık değil tabii ki. Bağımlılık şöyle. bir madde yani bağımlı, biz bağımlı tarif ederken madde deriz. Madde, hı hı. Bu madde alkol olabilir, tütün olabilir ya da teknoloji. Her şeye madde diyoruz.
Yani vücuda girmesi gerekmiyor.
Hayır, girmesi gerekmiyor. Biz madde diyelim bunu. Bağımlı olduğunuz maddeyi kontrolsüzce kullanıyorsunuz. Yani bir kere kontrol mekanizmanız kayboluyor. Yani irade değil. Hani bazıları diyor ki iradesiz insanlar mı bağımlı olur? Hı hı. Hayır, son derece iradeli sosyal hayatta. İradeli insanlara da bakıyorsunuz. Bir takım bağımlılıklar var. Yani iradeyle bağımlılık farklı şeyler. Kontrol edememe, kontrol mekanizmasının, sisteminin ortadan kalkması gerekiyor kullanmış olduğunuz maddeye karşı. Bir, bunun olması gerekiyor. İkinci madde şu, bu bağımlı olduğunuz madde sizin etrafınızda yok ise sizde o maddeye karşı bir huzursuzluk, olmayışından dolayı bir huzursuzluk hali meydana geliyor. Onu arıyorsunuz, sinirleniyorsunuz, geriliyorsunuz, bulamadığınız zaman mutsuz oluyorsunuz. Mesela gençler evde modemini kaldıran, interneti aşırı kullanan, hatta bağımlılık seviyesine gelmiş gençlerin anneleri evde modemleri gizledikleri zaman çocuklar annelerine el bile kaldırıyorlar yani. Düşünün yani o şeyi, o modemi bulamadığı zaman bir huzursuzluk ve gerginlik yaşıyor. Vücut bunu tolere edemiyor. Tolerans mekanizmaları kalkıyor. Özellikle bu iki madde çok önemli. Eğer bu iki madde, iki husus herhangi bir maddeye karşı bizde var ise esasında biz o ne olursa olsun ona karşı bağımlıyız diyebiliyoruz. Yani günümüzde ama en çok ön plana çıkan tabii ki tütün, alkol,
Uyuşturucu
madde bağımlılığı. İşte madde, sosyal medya ve teknoloji bağımlılığı artık revaçta konular haline gelmeye başladı. Çünkü teknolojiyle birlikte sosyal medya ve internet kullanımı oranı arttı. İnternetin evlerde kullanma oranı arttı. Teknoloji artık hayatımızın her tarafında.
Telefon bağımlılığı bugünlerde en çok konuşulan konulardan, evet, birisi.
Telefon bağımlılığı, evet, özellikle çocuklarda. Şimdi şöyle bir şey.
Bence bizde de var. Hiç çocuk demeyelim. Değil mi? Yani elinden düşürmeyen bir yetişkin tanıyor musunuz? Yani artık yemek yiyoruz. Sofranın soframızda işte.
Baş köşede.
Evet, şimdi yayın yapıyoruz. İki bey var stüdyoda. İkisinde telefonları yanında. Yani bence hani erişkinlerde de bu telefon ulaşılabilirliği çok kolay. Taşınması çok kolay. Onun için de bağımlılık geliştirmek de çok kolay diye
örnek mi oluyoruz yani?
Hem yani örnek oluyoruz.
Çocukların bağımlı olmasına da aslında şey miyiz? Model miyiz?
Tabii ki. Hani bunun yıllar öncesinde de şey vardı. Ben tütünde de aynı şeyin olduğunu düşünüyorum.
Tabii sigara içen anne baba.
Anne babalarla hani sigara içilen evlerde, o sigara içilen ortamlarda uyuyarak büyüdük. Ve hani bizim neslimizde bağımlılık çok fazla. Ama bizim çocuklarımıza gelince onlar kapalı ortamlarda içildiğini görmediler. Evet. Onlar çok daha şanslılar. Biz de hem bağımlılığa karşı yabancı değiliz. O sanki normalleştirmiş durumdayız o maddeyi. Hem de işte model olarak görüyoruz. Şimdi çocuklarımıza aslında telefonları da gösteriyoruz, bilgisayarı da gösteriyoruz.
Evet. Tabii çocuklar rol model olarak anne babayı alıyorlar genelde. Tüm bağımlılıkları da rol model anne babadır. 10 yaşına kadar özellikle teknolojiyi nasıl kullanması gerektiğini çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Biz teknolojiye hayır demiyoruz, diyemeyiz. Çünkü dünya teknolojik sistemler üzerine kurulmuş. Örneğin yani araba kullanıyoruz, otomobil kullanıyoruz. Otomobilden çıkan gaz ya da dumandan dolayı biz otomobili kullanmayalım demiyoruz. Ya da otomobil kazalarından dolayı kaza olabilir diye otomobil araç kullanmayalım demiyoruz. Teknoloji de aynen böyle. Teknolojiyi nasıl kullanacağımızı ve kontrolün bizde olması kaydıyla teknolojide nasıl kullanacağımızı bizim çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Yani çocuklarımıza özellikle işte telefonu kullanma, interneti kullanma, böyle onlara konferans verir gibi sözlerden ziyade onlarla birlikte bu teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Hadi gel bakalım bir sosyal medyaya bir girelim, neler varmış neler yokmuş, şuraya da bir bakalım ne varmış, aa tamam ihtiyacımız bitti hadi kapatalım şeklinde ebeveynlerin kontrolü altında bir teknoloji kullanımı olması gerekiyor. Özellikle 10 yaş burada sınırdır, benim alanım değil, çocuk psikiyatristleri daha iyi
biz
bilir
bunu ama haftaya olmazsa konuşacağız hani, zaten konuşalım.
10 yaş sınırdır, 10 yaşa kadar çocuğunuza bunu öğretebilirsiniz. Özellikle ergenlik döneminde çocuklar geldiği zaman bunları öğretemiyorsunuz. Yani bir tabir vardır, 150 kilometre hızla giden bir arabanın hızını siz 70 kilometreye düşürmek gibi bir şey oluyor. Ergenlik çağında bu talimatları vermek, bunları öğretmek.
Evet.
Yani o çocuklarda gerçekten başarısız olmuyor. Zaten psikiyatri kliniklerine yatanlar da hocalarımızdan konferanslarda, seminerlerde dinlediğimiz kadarıyla daha çok ergenlik çağındakiler. Çocuklar teknoloji ve internet bağımlısı onlar. Bunlar kliniklerde artık yatırılıyorlar.
Evet, yani artık bir hastalık olarak kabul edildi
bunlar. Bağımlılık bir hastalıktır zaten. Evet. Yani kesin ve net. Yani tıbben bağımlılık bir hastalıktır. Ve şöyle bir hastalıktır bağımlılık. Nasıl şeker hastalığı, tansiyon hastalığı ömür boyu devam eder. İşte şekeriniz bir dönem iyi gidebilir ama sonradan tekrar yükselebilir.
Hayat boyu sürer.
Yani bağımlılık da relapslar dediğimiz yani tekrarlayan klinik durumlar ortaya çıkabilir. O yüzden bağımlı birey aynı şeker hastası gibi ömrü boyunca bağımlı olduğu şeye karşı hassas ve dikkatli olması gerekiyor.
Mesela alkol bağımlısı tedavi edildi ve artık hani tamamen geçti diyemeyiz. Her zaman
relapslar olabilir.
Tabii yani ömrü süresince tekrar aynı şeyi yaşayabilir.
Peki Yeşilay bununla ilgili bu tedavilerle ilgili neler yapıyor? Tekrar topluma kazandırma ya da bunların tedavi süreçlerini izleme.
Evet.
Ya da bununla ilgili yeni çalışmalar ya da projelerimiz var mı?
Var. Şimdi özellikle şu konunun altını çizmek istiyorum. Ben Ankara'da Başkent'teyim. Ankara Yeşilay Şube Başkanıyım. Telefonum internet sitesinde vatandaşlar görüyorlar ve beni direkt arıyorlar. Gece 12'de, 11'de, 10'da.
Yani arayabilirler mi yani?
Arayabilirler ama şunu demek istiyorum.
Ama tabii 12'de aramasınlar. Hocamız dinlensin. 12'de
aramasınlar.
Tabii.
Arıyorlar. Herkesinden aranıyor. Yani sosyokültürel seviyesi iyi olan aileler arıyor. Efendim geçenlerde bir kitap yazarı hanımefendi aramıştı mesela gece saat 10 gibi arıyordu. Şimdi insanlarımız bağımlılık çok yaygın toplumda ve buna çare arıyorlar. Evet benim çocuğum bağımlı. Ben bağımlı ama ne yapacağım sorusun. Yani nasıl tedavi olacağım, ne yapacağım? Şimdi Türkiye'mizde bağımlılıkla tedavi veren merkezler AMATEM ve ÇEMATEM dediğimiz Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde bağımlılık tedavisi veriliyor. Burada öncelik tabii muhatap psikiyatri doktorlarıdır bağımlılıkta. İlk hastalar muayenelerini psikiyatri doktorlarına yaptırmak durumundalar. Dün bir toplantıdaydım Ankara'da. Bir psikiyatri doktorumuz vardı AMATEM'den. Doktor Bey bir sunum yaptı. Ben de çok faydalandım o sunumdan. Biz tabii şöyle düşünüyoruz. Acile bir alkol komasına gelen bir genç ya da alkolden dolayı epilepsi nöbetine girmiş bir genç. İşte apar topar hemen aman AMATEM'e bunu gönderelim. Tedavisi orada olsun. Hekimler böyle yaklaşır biliyorsunuz çünkü merkez orası.
Evet.
Ama psikiyatri arkadaşımız şunun altını çizdi. Hayır. Psikiyatri kliniği bulunan herhangi bir hastanede klinik olacak yani yatarak tedavi ünitesinde herhangi bir hastanede bağımlılıkların tedavisi yapılabilir. Öncelikle bunun bilinmesi gerekiyor. Yani sadece AMATEM ve ÇEMATEM'lerde değil psikiyatri doktoru varsa ve o klinik o psikiyatriye ait bir klinik var ise buraya bağımlı olan bireyler başvurabilirler.
Bu güzel bir nokta bunu hatırlatmış olalım.
Evet hatırlatmakta fayda var çünkü dünkü toplantımızda bunun altını doktor bey kişinin alanının uzmanı doktor bey altını çizdi. İkinci husus şu. Şimdi Yeşilay bir tedavi kurumu değil.
Evet Yeşilay bu önemli. Bu önemli. Bunu hep atlıyoruz. Hep Yeşilay bir tedavi kurumu.
Telefonlar o yüzden geliyor bana. Hı-hı. İşte tedavi alabilir miyiz sizden diye. Yeşilay tedavi kurumu değil. Yeşilay'ın yaptığı iş şu. Yeşilay bağımlılıklar noktasında toplumun her kademesinde bir farkındalık oluşturmak için kurulmuş bir kurum. Ama biz insanları yönlendirebiliyoruz. Mesela YEDAM dediğimiz Yeşilay Danışma Merkezleri, kısa ismi YEDAM, Türkiye'de şu anda 5 şubesi var. Yakın gelecekte bu şubelerin artacağına inanıyorum. YEDAM Yeşilay Danışma Merkezi 7/24 saat vatandaşlarımız buraya telefon açıp bağımlılıkla alakalı akıllarına gelen soruları sorabilirler. Ailelerinde bağımlı çocukları olabilir. Kendilerinde bir problem olabilir. 444-79-75 444-79-75 YEDAM'ın danışma hattı. YEDAM'larda kimler çalışıyor? YEDAM'larda konusunda uzman psikiyatristler, sosyal çalışma uzmanları ve psikologlar çalışıyor. Kişi bireysel ya da ailesiyle birlikte YEDAM'lara başvurabiliyor. Fakat Yedamlar'da ilaç tedavisi verilmiyor. İlaç tedavileri sadece ve sadece hastanelerde veriliyor. Hastanelerde bağımlılığı olan bireyler birkaç ay arındırılma tedavisinden sonra taburcu ediliyorlar. Tabii birey taburcu edildikten sonra tekrar bağımlı olma ihtimali yüksek. Çünkü sosyal çevreye karışıyor, arkadaş ortamına karışıyor. Bağımlı olduğu maddenin içildiği ya da kullanıldığı ortama girip arındırılma tedavisi almış olmasına rağmen rehabilitasyon sürecine girmediği için tekrar sıfır noktasına gelmiş oluyor. Tekrar bağımlı olmuş oluyor. Yedamların amacı bu. Yedam bağımlılık potansiyeli az, düşük ya da hastaneden tedavisini almış çıkmış ama sosyal ve bireysel rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylerin ücretsizce, yani ücret mukabilinde değil, tamamen ücret ödemeden başvurabilecekleri kurumlar. Burada doktorlarımız, psikologlarımız ve sosyal çalışmacılarımız kişiye özgü yaklaşımlar sergiliyorlar. Bunların sayısının bir kere artırılması lazım. Yani sadece biz amatem ve çamatemlere mahkum olmamamız gerekiyor. Çünkü burada ilaç tedavisi veriyor ama ilaç tedavisi almayan büyük bir kitle var. Rehabilitasyon gerektiren. Burada belediyelere özellikle çok iş düşüyor. Yani belediye, bence her belediyenin bir tane rehabilitasyon merkezi olması lazım. Bu gençlik merkezleri gibi.
Evet.
Rehabilitasyon merkezleri olması lazım.
Aslında bağımlılık tedavisinde kişinin isteyilmesi çok önemli değil mi? Çünkü evet, çok zor bir süreç bu.
Evet.
Fakat özellikle alkolde kişiden çok ailesi ister durumu. Hı. Yani öyle
zarar
de bir sıkıntı var.
Evet, bir şekilde.
Ya da hani onun o durumda olmasından hoşlanmadığı için zarar görmeyebilir. Kimse. Zararı kendisine de olabilir ama sevdiğiniz kişi, ailenizin bir parçası. Onu siz tedavi ettirmek istiyorsunuz. Ama bağımlı olan kişinin kendisi istemediği sürece başarı şansı da çok düşük. Ve hani onların da bu genelde danışma merkezlerini arayanlar işte benim kardeşim ya da benim eşim gibi cümleler kuruyorlar. Hani evet, genellikle bağımlı kişi ben ne yapabilirim diye aramıyor. Bence siz ne dersiniz? Hani kişilere, bağımlı olanların çevresine düşen görev aslında uygun zamanda, uygun bir dille bağımlılığı olan kişiye bunu bir şekilde anlatmak. Öncelikle evet, kişinin kendisinin alkol bağımlısı, sigara bağımlısı ya da teknoloji bağımlısı adı her neyse bağımlı olduğunu kabul etmesi gerekiyor ki yardım için bir yere gidebilsin. Yoksa çevresi etrafında bir şekilde hani bir şey yapmaya çalışıyor ama hastaya asla ulaşmıyor. Sigarada da aynı şey var. Mesela bırakıyorsunuz, bıraktığınız zaman diyorsunuz ki ben bunu istediğim zaman bırakabiliyorum. Demek ki bağımlı değilim. Hani hata mıdır hocam?
O da işin işte aslında arkasına sığınmak gibi geliyor bana.
Tabii çünkü hani bir bağımlılıktan hani bağımlılığınız varsa ve bunu kabul ediyorsanız o bağımlılığınız olan şeyden maddeden uzak geçirdiğiniz bir ay ya da iki ay sizin tedavi olmuşsunuz gibi hissetmenize sebep oluyor. Aslında sigarada da böyle bir şey yok
yani,
değil mi?
Yani şöyle, ömür boyu bağımlı tanımlarken fiziksel ve psikolojik bağımlılık diye iki tane ana şey var, kompartman var. Eğer fiziksel ve psikolojik bağımlıysanız kesinlikle desteğe ihtiyacınız var. Yani örneğin sigaradan örnek verelim. Nikotin seviyesini ölçen anketler vardır. Bu anketlerde eğer sizin nikotin seviyeniz yüksek ise, yani tiryaki dediğimiz, bunların sigarayı bırakmaları gerçekten çok güç. Ya bunlar yani çok iradeli insanlar esasında. Ama bağımlı, yani nikotini kullanmadığı zaman nikotinin vücuda vermiş olduğu ya da vücutta yapmış olduğu etkiler azaldığı zaman bu insanlarda yoksunluk semptomları ortaya çıkıyor. Ve bunları işte gerek ilaç tedavisi gerekse psikolojik tedaviyle rehabilite etmek gerekiyor. Yani gerçekten tiryaki dediğimiz, gerçek bağımlılar dediğimiz bağımlılarda kesinlikle ve kesinlikle bir doktor ya da bir psikoloğun dokunuş yapması gerekiyor.
Peki sayılar istesek, birkaç rakam istesek, geçtiğimiz yıllarda Yeşilay'a başvuran, tedavi olan ya da bununla ilgili var mı rakamlar elimizde?
Şimdi Yedam'ın rakamları var. Yanımda değil onlar. Hı-hı. Ama bunların hepsinin istatistiği çıkıyor. Onları ben getirmedim yanımda. Ama sayı fazla. Yıldan yıla artıyor.
Artan bir şey artan, mi var? Skala mı var?
Tabii artan bir skala var. Şimdi şu var. Mesela madde bağımlıları diyelim. Çünkü bağımlılığın çok çeşidi var. Daldan dala geçiyorum, kusura bakmayın. Aklıma geldikçe söylüyorum. Mesela madde bağımlıları eskiden maddeyi kullandığınız zaman, yani kullanıcı dahi olmuş olsanız, yasal bir suçtu yani bu. Şimdi devletimiz yasaları düzenledi. Şöyle dedi yasalar, tam mealen söyleyemeyebilirim ama eğer siz madde bağımlıysanız ve gerçekten tedavi olmak istiyorsanız devlet sizi suçlu olarak görmüyor. Yani siz amateme gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben felanca maddeyi kullanıyorum. Yani bir şekilde temin ediyorum ben. Hı-hı. Ve tedavi olmak istiyorum. Pişmanlık yasası o kapsamında devlet size suçlu gözüyle bakmıyor.
Yani korkmasınlar.
Tabii korkmasınlar.
Ben suçlu görülürüm, beni hapse atarlar, kesinlikle, ben ceza alırım diye tedavi olmaktan.
Tabii devlet bunu teşvik için yaptı. Yani devlet sizi araştırmıyor.
Sen peki nereden temin ettiğini söylemek zorunda mı? Hayır. Bu da bir kaygı sebebi tabii olabilir çünkü.
Devlet burada şunu yapıyor. Devlet kolluk tedaviye başvuran insanlar şunu bilmesi lazım. Sizi tedavi edecek insanlar size kolluk görevlisi gibi davranmıyorlar. Bir hekim gibi davranıyorlar.
Harika. Olması yani, gerektiği tabii, gibi.
Yani o onu sağlık çalışanının işi değildir. Onu nereden aldığı, nereden bulduğu, nereden temin ettiği. Böyle bir yasa var. Eğer madde bağımlısı bizi dinleyen dinleyicilerimiz var ise lütfen çekinmesinler. Amatem ya da çamatemlere başvursunlar. Bu suç değil, tedavi olmak için başvurduğunuz zaman zaten bağımlısınız. Yani bunu siz ifade etmediğiniz müddetçe zaten tedavi olamazsınız. Gizleyerek tedavi olamazsınız. Evet. Ve herhangi bir bunu suç unsuru olarak devletimiz görmüyor, kanunlarımız görmüyor. Tabii Yeşilay Haftası'nda tekrar Yeşilay'a ben müsaade ederseniz tabii birkaç bir şey söyleyeyim. Zevkli. Yeşilay 1-7 Mart bizim en favori haftamızdır 52 hafta içerisinde. Yeşilay da 7 Mart'ta kuruldu. 1-7 Mart'ta Yeşilay şubeleriyle birlikte tüm Türkiye'de etkinlikler düzenler. Bizim esas hedef kitlemiz gençlerdir. Ama biz ileri yaşlı kitleye de programlarımızla hitap edebiliyoruz. 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nda Türkiye'de özellikle kurum ve kuruluş ziyaretleri Yeşilay tarafından üst düzey kurum ve kuruluş ziyaretleri yapılır. İlim valisi, kaymakamı, belediye başkanı, işte il sağlık müdürü vesaire. Çünkü onlarda da bir algı, Yeşilay algısı oluşturmak gerekiyor. Bu da bir pozitif motivasyon gerekiyor. Gençlere yönelik okullarda bağımlılıklarla alakalı seminerler ve paneller düzenlenir. Özellikle AVM'lerde stand faaliyetleri olur. Her sene bisiklet, pedal çevirme etkinlikleri olur. Yani gençlerle birlikte pedal çevrilir. Yeşil sahne dediğimiz iki seneden beri yapılıyor. Toplumun çok sevdiği sanat spor camiasından ünlü isimler yeşil sahne dediğimiz konsept içerisinde öğrencilerin, gençlerin karşısına çıkartılır. Rol model olması istenir. Yeşilaycı olduğunu orada göstermesi istenir. Gibi birçok faaliyetler özellikle 1-7 Mart'ta çok yoğundur ama tabii bu yılın geneline yayılan faaliyetler vardır.
Tabii cep numaranızı istemeyeceğiz ama size nasıl ulaşırlar ya da Yeşilay'a nasıl ulaşırlar? Bununla ilgili adresler, web siteleri,
evet,
çağrı merkezleri. Yeşilay'ın kez hatırlatalım.
Yeşilay'ın web sitesi var. Şimdi Yeşilay'ın web sitesinde eğitim dokümanları ve materyalleri var. Sunular var, kitapçıklar var. Bunları indirebilirler. Öğretmenlerimiz ya da meraklı olan dinleyicilerimiz indirebilir. Herkese açık. Yeşilay gönüllüsü olabilirler. Onu söylemeyi unuttum. Çok gönüllümüz var. Ankara'da bizim 600'e yakın resmi gönüllümüz var. Ücretsiz gönüllü olunabiliyor. Zaten Yeşilay'da her şey ücretsiz. Gönüllülük esasına göre. Ben de maaş almıyorum.
Söylemiş olalım bunu.
Ben de maaş almıyorum. Kendi mesleğimden dolayı maaşımı alıyorum ama Yeşilay'da olduğumdan dolayı hiç kimse maaş almıyor. Gönüllülük esasına göre çalışan bir kurum. Gönüllülerimiz bize şunu diyorlar. Biz gönüllüyüz, ne yapacağız şimdi? Yani gönüllü olduk da ne yapacağız? Şöyle, bu faaliyet alanlarımız içerisinde kendi kabiliyetlerine uygun alanlarda bizle irtibata geçiyorlar. Mesela stand faaliyetleri, gençlerimiz diyor ki ben stand faaliyetine çalışmak. Buyurun stand faaliyetine çalışın diyoruz. İşte birisi diyor ki ya diyor ben diyor işte panel oturum gibi şeylerde daha yetenekliyim. Buyurun siz orada. Birisi diyor ki ben sportif aktivitelerde. Gönüllüleri kendi kabiliyetlerine göre biz sınıflıyoruz ve istedikleri yerlerde, istedikleri zaman diliminde gönüllü olarak çalışabiliyorlar. bizim insanla iş yapmamız gerekiyor. Yani insana dokunmamız geliyor. İnsana da insanla dokunmamız gerekiyor. Her ne kadar işte internet ortamından, teknoloji kullanaraktan bağımlılıkların ne kadar zarar olduğunu anlatsak da insanın insanla iletişim sonucu bağımlılıklarla daha ciddi ve etkin mücadele ettiğimize inanıyorum ben.
Çok iyi bir iş yapıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Bütün gönüllülere de buradan teşekkür etmiş olalım aynı zamanda. Ve herkesi de Yeşilay'a gönüllü olması için davet edelim bu vesileyle. Evet. Mutlaka herkes bu konuda bilinçli davransın. Herkes bu konuda üzerine düşeni yapsın.
Ufak bir... Bitiyor bu program.
Sonuna geldik programımızın.
Son cümleyi ben söyleyeyim. Kadar şey olduğunu söyleyeyim. Yeşilay'ın Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı var. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı içerisinde yurt genelinde toplam 28 bin tane rehber öğretmeni biz bağımlılıklar noktasında eğittik. Çok 28 bin rehber öğretmen. Bunları eğiten de 500 formatör dediğimiz yani eğitimcilerin eğiticisi 500 tane milli eğitimden öğretmenimiz var. Hedef 11 milyon öğrenciyi bağımlılıklar noktasında eğittik. Hedefimiz 20 milyon öğrenci ve Türkiye'nin geneli sağlıklı yaşam, teknoloji bağımlılığı, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı gibi alt başlıklarda toplam şu ana kadar 11 milyon öğrenciye ulaştık. 28 bin formatör öğretmenimiz de Türkiye genelinde sahada çalışıyor. Ankara'da 2200 öğrenciye rehber öğretmen eğittik.
Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Haberlere gideceğiz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle Doktor Mevlüt Karataş, Yeşilay Derneği Ankara Şubesi Başkanı canlı yayın konuğumuzdu. Artık biz de yerimizi haberlere bırakalım ve haftaya tekrar görüşelim. Hoşça kalın.
Sağlıkla kalın.